Ayrım 9. Incognito. David Eagleman. Sayfa 83. Dünyayı algılayışınıza benzer biçimde zihinsel yaşamanız da ancak belirli bir alanı kapsayacak, geri kalandan da dışlanacak biçimde kurulmuştur. Bazı düşünceler vardır ki onları düşünemezsiniz. Evrenimizdeki seksilyon sayıda yıldızı kavrayamadığımız gibi 5 boyutlu bir küpü de gözünüzde canlandıramaz, bir kurbanın cazibesine kapılmazsınız. Bu örnekler size fazla bariz geliyorsa, elbette yapamam. Bunları bir de kızılötesi dalga boyunda görme, radyo dalgalarını algılama ya da bir kenenin yaptığı gibi bütirik asiti algılama edimleri ile benzeşim kurarak ele alın. Düşünce umweltiniz, düşünce umgebungunun ancak küçük bir kesitini temsil eder. Şimdi bu alanı biraz inceleyelim. Bu ıslak bilgisayarın yani beynin işlevi çevresel koşullara uygun davranışları üretmektir. Evrim gözlerinizi, iç organlarınızı, cinsel organlarınızı ve bu arada düşünce ve inançlarınızın taşıdığı nitelikleri de dikkatlice biçimlendirmiştir. Mikroplara karşı özelleşmiş bağışıklık tepkileri geliştirmekle kalmamış, türünüzün evrimsel tarihinin %99'u boyunca avcı toplayıcı atalarımızın karşı karşıya olduğu özelleşmiş problemleri çözecek nöral düzeni de geliştirmişiz. Evrimsel psikoloji alanı neden öyle değil de böyle düşündüğümüzü araştırır. Nörobilimciler beyni oluşturan parçalar ve düzenekler üzerinde çalışırken, evrimsel psikologlar da toplumsal problemleri çözen yazılımlar üzerinde çalışır. Bu açıdan bakacak olursak beyin fiziksel bir yapı olarak bir dizi program içerir. Programların varoluş nedeni ise geçmişte belirli bir problemi çözmüş olmalarıdır. Yeni yazılım özellikleri daha önce beraberlerinde getirmiş oldukları sonuçlara bağlı olarak ana yazılıma eklenir ya da ondan çıkarılır. Charles Darwin, Türlerin Kökeni eserinin sonunda bu disiplinin gelişeceğini öngörmüştü. Uzak gelecekte çok daha önemli araştırmalar için açık alanlar görüyorum. Psikoloji gerekli olan zihinsel güç ve kapasite kazanımlarına kademeli biçimde ulaşıldığı yeni bir temele oturacak. Bir başka deyişle zihinlerimiz de tıpkı göz, baş parmak ve kanat gibi evrime tabidir. Bebekleri düşünün. Yeni doğmuş bebekler birer boş levha değildir. Bir yığın problem çözme gerecini kalıtsal yolla almış ve elde hazır çözümlerle işe başlamışlardır. Bu düşünce ilk kez Darwin tarafından ele alınmış, yine Türlerin Kökeninde. Daha sonra da The Principles of Psychology, Psikolojinin İlkeleri kitabında William James tarafından genişletilmişti. Ancak daha sonra rafa kalkmış ve 20. yüzyılın büyük bölümünde unutulup gitmişti. Ama varsayım doğruydu. Bebekler ne kadar kırılgan ve savunmasız olurlarsa olsunlar, nesneler hakkında akıl yürütme, fiziksel neden-sonuç ilişkileri, sayılar, biyolojik dünya, diğer bireylerin inanç ve güdüleri ve toplumsal etkileşimler gibi konularda özelleşmiş nöral programlarla dünyaya gelirler. Söz gelimi bir yeni doğan beyni yüzlerle ilgili beklentilere sahiptir. Doğalı 10 dakika bile olmamışken bebekler yüze benzer biçimlere yönelir. Görüntünün biçimi bozulunca ilgilerini kaybederler. 2,5 aylık olduğunda bebek katı bir nesnenin içinden geçer izlenimini veren bir başka nesneyi gördüğünde ya da izlediği nesne sanki sihir etkisiyle ekranın arkasından kaybolduğunda şaşkınlık belirtileri gösterir. Bebeklerin hareketli ve hareketsiz nesnelere olan tavırları da birbirinden farklıdır ve hareketli oyuncakların kendilerinin göremedikleri içsel bir duruma, niyete sahip olduğunu varsayarlar. Büyüklerin niyeti hakkında da varsayımda bulunur bebekler. Karşısındaki yetişkin ona bir şeyin nasıl yapılacağını göstermeye çalışıyorsa bebek onu taklit eder, ama yetişkinin gösterisi bir biçimde ters giderse olasılıkla da eyvah gibi bir vurgu eşliğinde bebek artık gördüklerini değil yetişkinin yapmaya niyetli olduğuna inandığı şeyi canlandırır. Bir başka deyişle bebekler teste tabi tutulabilecek kadar büyüdüklerinde dünyanın işleyişi hakkında varsayımlarda bulunmaya başlamışlardır bile. Bu nedenle çocuklar çevrelerindeki varlıkları anne, baba, ev hayvanları, televizyon gibi taklit etme yoluyla öğrendikleri halde boş birer levha değildir. Bebeklerin çıkardıkları tipik sesleri düşünün. Sağır bebekler işitebilen bebeklerle aynı sesleri çıkarır. Farklı ülkelerde yaşayan bebeklerin çıkardıkları sesler ise birbirinden çok farklı dillere maruz kalsalar da benzerdir. Buradan bu ilk bebek konuşmalarının insanlarda önceden programlanmış bir özellik olarak katıldığını anlıyoruz. Bir başka önceden programlama örneği zihin okuma adını verdiğimiz sistemdir. Bu sistem, başka insanların gözlerindeki hareket ve bakış yönünden onların ne istediği, ne bildiği ve neye inandığıyla ilgili çıkarımlarda bulunmamızı sağlayan bir düzenek grubunu içerir. Söz gelimi biri tutup da aniden sol omzunuzun üzerinden ileriye bakarsa, arkanızda ilginç bir şeyler olup bittiğini tahmin etmekte gecikmezsiniz. Bu bakış okuma sistemi, bebekliğin erken dönemlerinde bile tümüyle yerine oturmuş durumdadır. Otizm gibi bozukluklarda hasar görmüş olsa da diğer sistemlerin hasar gördüğü bazı durumlarda etkilenmeyebilir. Bakış okuma becerisinin yerli yerinde ama toplumsal bilişselliğin başka yönlerden ciddi biçimde hasarlı olduğu Williams sendromunda durum böyledir. Önceden paketlenmiş yazılım, boş levha tarzı bir beynin anında karşı karşıya geleceği olasılıklar patlamasını atlatmayı başarabilir. Boş levhayla işe başlayan bir sistem, dünyanın onca karmaşık kuralını bebeklerin aldığı son derece zayıf ve seyrek girdi bütünüyle öğrenemeyecektir. Her şeyi denemek zorunda kalacak ve başarısız olacaktır. Bunu hiçbir şeyden olmasa, bilgiden yoksun biçimde işe başlayıp dünyanın kurallarını öğrenmeye kalkışan yapay nöral ağların uzun başarısızlık tarihinden biliyoruz. Önceden programlanmış olmamız, toplumsal alışverişte yani insanların birbiriyle kurdukları etkileşimde de büyük rol oynar. Toplumsal etkileşim milyonlarca yıl boyunca türümüz için yaşamsal önem taşımış ve sonucunda da toplumsal programlar yollarını nöral devrelerin derinlerine kadar çizmiştir. Leda Kosmides ve John Tobey isimli psikologların söylediği gibi kalp atımı evrenseldir. Çünkü onu üreten organ her yerde aynıdır. Bu biraz sınırlı biçimde de olsa toplumsal etkileşimin evrenselliği için de geçerli bir açıklamadır. Bir başka deyişle tıpkı kalp gibi beyin de toplumsal davranışın ifadesinde belirli bir kültürün varlığına gerek duymaz. Bu program temel donanımla birlikte önceden paketlenmiş halde sunulur size. Sıkça verilen bir örneği ele alalım. Beyniniz çözmek üzere evrimleşmediği belirli tipteki hesaplamaları yaparken sıkıntıya girse de toplumsal konuları ele alan hesaplamaları kolaylıkla yapar. Diyelim ki size aşağıdaki 4 kartı gösterdim ve şöyle bir iddia attım ortaya. Sayfanın ortasında 4 adet kart çizilmiş. İlkinde 5, ikincisinde mor, üçüncüsünde 8, dördüncüsünde kırmızı yazıyor. Bir yüzünde çift sayı olan bir kartın, diğer yüzünde de ana renklerden birinin adı var. Size doğruyu söyleyip söylemediğimi anlamak için hangi iki kartı çevirmeniz gerekir? Bu problem sizi sıkıntıya sokuyorsa dert etmeyin. Kolay bir problem değil sonuçta. Yanıt çevrilecek iki kartın üzerinde 8 veya mor yazan kartlar olduğudur. Üzerinde 5 yazan kartı çevirip de arkasında kırmızı yazdığını görmüş olsaydınız, bu size kuralın doğruluğu hakkında hiçbir şey söylemezdi. Çünkü size başta yalnızca çift sayılı kartlarla ilgili bir ifade sunmuştum. Benzer şekilde kırmızı yazan kartı çevirdiğinizde karşınıza bir tek sayı çıksaydı, bunun da verdiğim mantıksal kuralla ilgisi olmayacaktı. Çünkü tek sayılı kartların diğer yüzlerinde ne yazdığı hakkında bir şey söylememiştim zaten. Beyniniz koşullu mantığın kurallarına uygun bir düzenleme gösterseydi, sizden istenen yanıtla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacaktınız. Ancak soruyu doğru yanıtlayanların oranı 1/4'den azdır. Üstelik aynı durum resmi bir mantık eğitiminden geçen gruplar için de geçerlidir. Problemin genel olarak zor gelmesi, beynimizin bu tür genel mantık problemlerine uygun bir düzenleniş içermediğini işaret eder. Bunun nedeni olasılıkla bu mantık problemlerine çözüm bulmadan da bir tür olarak yaşamımızı gayet iyi idare edebilmiş olmamızdır. Ama hikayenin püf noktası şu. Aynı mantık problemi onu anlamamıza izin veren zihinsel düzenlenişe uygun, yani toplumsal insan beyninin önem verdiği sözcüklerle sarıp sarmalanmış biçimde sunulursa kolayca çözülecektir. Yeni kural şu olsun: 18 yaşından küçükseniz alkol alamazsınız. Aşağıdaki her kartın bir yüzünde birinin yaşı, diğer yüzünde de elindeki içecek var. Aşağıda 4 tane kart resmi. Birincisinin üzerinde tekila, ikincisinin üzerinde 33, üçüncüsünün üzerinde Sprite, dördüncüsünün üzerinde 16 yazıyor. Kuralın ihlal edilip edilmediğini anlamak için hangi kartları çevirmeniz gerekir? Çoğu katılımcı bu soruya doğru yanıt verir. Üzerinde 16 ve tekila yazan kartlar. İki problemin de biçimsel olarak birbirine eş olduğuna dikkat edin. Öyleyse neden birincisinde zorlandınız da ikinciyi daha kolay yanıtladınız? Kosmites ve Toby, ikinci durumdaki performans artışının beyindeki bir tür uzmanlaşmayı temsil ettiğini savunuyor. Beyin, toplumsal etkileşime öyle çok önem verir ki, evrim sürecinde buna adanmış özel programlar, adlandırma ve zorunluluk durumlarıyla baş etmeyi sağlayacak ilkel işlevler geliştirmiştir. Bir başka deyişle beyniniz, üç kağıtçıları sezmek için toplumsal problemleri çözebilecek ama genelde akıllı ve mantıklı davranmayı gerektirmeyecek biçimde evrimleşmiştir. Evrimleşen beynin düsturu. Gerçekten iyi olan programları iyice derinlere, DNA'ya kazı. Genelde beynimizin en iyi yaptığı şey, en az farkına vardığımız şeydir. Marvin Minsky, The Society of Mind. İçgüdüler, öğrenilmesi zorunlu olmayan, karmaşık ve doğuştan gelen davranışlardır. Deneyimden bağımsız sayılabilecek, ayrı bir pakette sunulmuşlardır bize. Bir atın doğumunu düşünün. Annesinin rahminden düşer, sıska ve titrek bacakları üzerinde doğrulur, biraz sağa sola yalpalar ve nihayet yürüyüp koşmaya başlar ve birkaç dakikadan birkaç saate uzayabilen bir süre içinde sürünün geri kalanını izleyebilir hale gelir. Tay, bacaklarını kullanmayı bir insan yavrusu gibi yıllara uzayabilen bir deneme yanılma sürecinin sonunda öğrenmez. Bu karmaşık motor eylem onun için içgüdüseldir. Kurbağaların diğer kurbağalara karşı çılgınca arzu duyarken insanın bu yönden onlara hiçbir şey ifade etmemesi ve tabii tersi durumda beyinle birlikte standart donanım olarak gelen özelleşmiş nöral devrelerden dolayıdır. Evrimsel baskının bir sonucu olarak biçimlenen içgüdü programları davranışlarımıza düzen vererek bilişsel yönümüze de sağlam biçimde kılavuzluk eder. Geleneksel olarak içgüdülerin akıl yürütme ve öğrenmenin tersi olduğu düşünülür. Eğer siz de çoğu insan gibiyseniz, köpeğinizin büyük oranda içgüdülerle, insanların ise bundan farklı bir şeyle, daha çok mantık benzeri bir süreçle yönlendirildiğini düşünüyor olmalısınız. 19. yüzyılda yaşamış büyük psikolog William James, hikayeden ilk işkillenenlerden biriydi. Hatta işkillenmekle kalmayıp düpedüz yanlış olduğunu düşünüyordu bu görüşün. James, insan davranışlarının diğer hayvanlardan daha esnek ve zekice oluşunu, onlardan daha az değil, daha fazla içgüdüye sahip olmamıza bağlıyordu. Bu içgüdüler bir alet çantasının içindeki aletlerdi. Elinizde bunlardan ne kadar çok varsa, durum ve koşullara o kadar rahatlıkla uyum sağlıyordunuz. İçgüdülere karşı kör olma eğilimimizin altında yatan neden, bunların aslında son derece iyi çalışması ve bilgiye neredeyse çaba göstermeden ve otomatik biçimde işleme sokmasıdır. Tıpkı tavuk seksörleri, uçak gözcüleri ya da tenisçilerde olduğu gibi ilgili programlar devrelerin öylesine derinlerine kazınmıştır ki artık onlara erişemez duruma gelmişizdir. Bu içgüdüler topluca bizim insan doğası olarak adlandırdığımız şeyi oluşturur. İçgüdülerin otomatikleşmiş davranışlarımızdan daktiloda yazmak, bisiklete binmek, servis atmak gibi farkı bunları yaşam süremiz içinde öğrenmek zorunda kalmayıp kalıtımla elde etmiş olmamızdır. İçsel davranışlarımızın temsil ettiği fikirler öylesine yararlıdır ki bunlar DNA'nın küçücük şifreli dil birimlerine kodlanacak kadar derinlere ulaşabilmiş ve bu da milyonlarca yıl süren doğal seçilimle mümkün hale gelmiştir. Sağ kalın ve üreme yararına çalışan içgüdülere sahip olanlar çoğalabilmiştir ancak. Buradaki ana nokta içgüdüyü oluşturan optimize edilmiş devre sisteminin hız ve enerji verimliliği açısından fayda sağlarken bunu bilinçli erişimden uzakta kalma pahasına gerçekleştiriyor olmasıdır. Sonuçta teniste attığımız servisin inceliklerine erişimimiz ne kadar kısıtlıysa beynimize kazılı bilişsel programlara erişimimiz de o ölçüde kısıtlıdır. Bu durum Kosmides ve Tobin'in içgüdü körlüğü adını verdikleri duruma yol açar. Davranışlarımızın asıl motorları olan içgüdüleri göremeyiz. Bu programların erişimimize kapalı olması önemsiz oluşlarından değil, tam tersine yaşamsal önem taşımalarından dolayıdır. Bilinçli müdahalenin bu programlara herhangi bir katkısı olmayacaktır. William James, içgüdülerin gizlenmiş doğasını fark etmiş ve basit bir zihinsel egzersizle onları gün ışığına çıkmaya ikna edebileceğimizi öne sürmüştü. İçgüdüsel herhangi bir insan davranışının nedenini sorgulayarak doğal olanı tuhaf kılmaktan geçiyordu bu küçük oyun. Bir şeye sevinince neden gülümseriz de somurtmayız? Kalabalıkla neden tek bir arkadaşımızla konuştuğumuz gibi konuşmayız? Aklımızı böylesine başımızdan alan kişi neden şu değil de bu kızdır? Bunlara herhangi bir insanın vereceği yanıt şöyle olacaktır: elbette gülümseriz. Kalabalığı görünce elbette kalbimiz çarpmaya başlar. Aşık olunası kız elbette odur. Bütün evrenin kendisini sevmesi için yaratıldığı aşikar olan kusursuz biçime bürünmüş o güzel ruh. Belirli nesneler karşısında alacağı belirli tavırlar için bütün hayvanlar buna benzer bir şey hissediyor olsa gerek. Erkek aslana sorulsa dişi aslandır sevilmek için yaratılan, ayı içinse dişi ayı. Bir yuva dolusu yumurtayı inanılmaz derecede heyecan verici ve değerli bulmayan, üzerlerinde ne kadar otursan fazla oturmuş olmazsın görüşüne katılmayan bir yaratık olabileceğini düşünmek bile bir kuluçka tavuğunu dehşete düşürebilir olsa gerek. Böylece emin olabiliriz ki bazı hayvanların içgüdüleri bize ne kadar gizemli ve şaşırtıcı geliyorsa bizimkiler de onlara öyle geliyordur. Beynimize en köklü biçimde kazınmış içgüdüler, psikologların yalnızca insana özgü durumları, yüksek bilişsel beceriler gibi ya da sorunları, zihinsel bozukluklar gibi anlamaya daha fazla yönelmeleri nedeniyle spotlardan uzağa itilmiştir genellikle. Ama en otomatik ve en az çaba gerektiren, yani özelleşmişlik ve karmaşıklık bakımından en üst düzeydeki nöral devreleri gerekli kılan davranışlar aslında ta başından beri gözümüzün önündedir. Cinsel çekim, karanlık korkusu, empati, tartışma becerisi, kıskançlık, adalet arayışı, çözüm bulma, ensesten kaçınma, yüz ifadelerini tanıma. Bu tür davranış ve eylemlerin altında yatan geniş nöral ağlar öylesine ince bir ayardan geçmiştir ki gündelik işleyişlerinin farkına bile varmayız. Ve tıpkı tavuk seksörleri örneğinde olduğu gibi bu devrelere kazınan programlara erişmek için iç gözlemden yararlanmaya çalışmak da boşunadır. Herhangi bir eylemin bilincimizce kolay ya da doğal olarak değerlendirilmesi bu eylemi olanaklı kılan devrelerin karmaşıklığını ciddi biçimde azımsamamıza neden olabilir. Kolay işler güçtür aslında. Kanıksama sonucu doğal saydığımız şeylerin çoğu sinirsel açıdan karmaşıktır. Buna bir örnek vermek gerekirse, yapay zeka alanında olup bitenleri bir düşünün. Bu alan 1960'lı yıllarda gerçeğe dayalı bilgiyle at bir memeli hayvan cinsidir gibi baş edebilen programlarda hızlı ilerlemelere sahne olmuş, ancak bu ilerleme daha sonra yavaşlayarak neredeyse durma noktasına gelmiştir. Kaldırım kenarından düşmeden yürümek, yemekhanenin yerini hatırlamak, uzun bir vücudu küçücük iki ayak üzerinde taşımak, bir dostu tanımak ya da bir espriyi anlamak gibi basit problemleri çözmenin çok daha zor olduğu anlaşılmıştır. Gerçekten de hızlı, etkili ve bilinçsiz biçimde yaptığımız şeyleri modellemek öylesine zordur ki bunlar çözülememiş problemler olarak yerlerini korumaktadırlar. Herhangi bir durum bize ne kadar bariz ve zahmetsiz görünürse yalnızca altta yatan engin devreler ağından dolayı öyle göründüğünden de o kadar kuşku duymamız gerekir. İkinci bölümde gördüğümüz üzere görme eyleminin bunca kolay ve hızlı olmasının en geçerli nedeni karmaşık ve adanmış bir düzenekçe destekleniyor olmasıdır. Bir şey ne kadar doğal ve kolay görünürse gerçekte durum o kadar tersidir. Şehvet devrelerimiz çıplak kurbağa görüntüsüyle harekete geçmez. Çünkü onlarla çiftleşemediğimiz gibi genetik geleceğimiz ile de pek alakaları olduğu söylenemez. Ama buna karşılık ilk bölümde gördüğümüz üzere bir kadının göz bebeklerinin büyümesi bizi pekala ilgilendirir. Çünkü bu tepki cinsel ilgi konusunda önemli bir bilgi yaymaktadır. Sonuçta kendi içgüdülerimizden oluşan bir umwelt içinde yaşar ama onlarla ilgili pek az şey algılarız. Bir balık içinde yüzdüğü suyu ne kadar algılayabiliyorsa o kadar. Güzellik. Bütün evren onu sevmek için yaratıldı. İnsanlara neden karşı cinsin yaşlıları değil de gençleri çekici gelir? Sarışınlar gerçekten de daha mı fazla eğlenirler? Neden adam akıllı baktığımız birini değil de bir anlığına gördüğümüz kişileri daha çekici buluruz? Bu noktada güzellik algımızın da beynin derinlerine ve erişilmez biçimde kazınmış olduğunu ve bunun biyolojik yönden yararlı bir amaca hizmet ettiğini duymak size şaşırtıcı gelmese gerek. Tanıdığınız en güzel insanı düşünme konusunda bir daha dönelim. Vücut oranları yerli yerinde, sevilesi, çekici. Beynimiz bu görüntüyü fark etmesini sağlayacak incelikli bir ayarlamadan geçmiştir. Simetri ve yapı ile ilgili küçük ayrıntılar, bir kişinin başkalarından daha popüler olmasını, daha hızlı terfi etmesini, daha başarılı bir kariyer sürmesini sağlamaya yeterlidir. Bu noktada böylesi bir çekim duygusunun ruhani ve yalnızca şairlerin kalemleriyle irdelenen bir şey olmayıp, sırf bu işe yönelik nöral yazılımlara bir anahtarın kilide uyduğu gibi uyan belirli sinyallerin sonucunda geliştiğini keşfetmek sizin için pek de şaşırtıcı olmayacaktır herhalde. İnsanların güzel olarak niteledikleri şeyler özünde hormonal değişimlerden kaynaklanan doğurganlık işaretlerini yansıtır. Kızlarla erkeklerin yüz ve vücut özellikleri ergenliğe kadar birbirine benzer. Ergenlik dönemindeki kızlarda görülen östrojen artışı onlara daha dolgun dudaklar kazandırırken, erkeklerde artan testosteron da çenenin daha gelişkin hale gelmesine, burnun büyümesine neden olur. Östrojen meme ve kalçaların büyümesini, testosteron ise kas gelişimini sağlayarak omuzların genişlemesini tetikler. Sonuçta kadınlarda dolgun dudaklar, dolgun kalçalar ve ince bel açık bir mesaj iletmektedir. Östrojenle doluyum ve doğurganım. Erkekte mesajı veren özelliklerse gelişkin çene, geniş göğüs yapısı ve sakaldır. İşte biz de bu özellikleri güzel olarak algılamak üzere programlanmışızdır. Biçim işlevi yansıtır. Sahip olduğumuz programlar öylesine kökleşmiştir ki topluluk içinde çok az çeşitliliğe rastlanır. Araştırmacılar ve bu arada porno sektörü de erkeklerin en çekici bulduğu oranları ortaya çıkarmaya çabalarken şaşırtıcı derecede dar bir aralıkla karşılaşmıştır. Buna göre kusursuz bel kalça oranı 0,67 ile 0,8 arasında değişmektedir. Playboy kapak kızlarının bel kalça oranları ise ortalama ağırlık azaldığı halde zaman içinde 0,7'lik değerini korumuştur. Oranları bu aralık içinde kalan kadınlar erkekler tarafından yalnızca çekici değil, aynı zamanda daha sağlıklı, daha esprili ve daha zeki de bulunmaktadırlar. Kadınlar yaşlandıkça fiziksel özellikleri de bu oranların dışına taşacak şekilde değişir. Bel kalınlaşır, dudaklar incelir, memeler sarkar vesaire. Ki bu değişimlerin tümü en doğurgan dönemlerini geride bıraktıklarının habercisidir. Hiç biyoloji eğitimi almamış bir ergen erkek bile genç bir kadına kıyasla görece yaşlı bir kadından daha az etkilenecektir. Onun beyin devreleri de açık ve net bir göreve, üremeye kilitlenmiş durumdadır çünkü. Bilinçli zihnine ulaşan tek şey ise bilinmesi gereken manşettir. Oldukça çekici bir kadın. Düş peşine. Gizlenmiş nöral programlar doğurganlıktan fazlasını da algılar elbette. Bütün doğurgan kadınlar eşit derecede sağlıklı olmadıklarından eşit derecede çekici de görünmezler. Nörobilimci Vilayanur Ramakandran, erkeklerin sarışın kadınları tercih ettiği klişesinin biyolojik bir gerçeklik tohumu barındırabileceğini düşünenlerdendir. Açık tenli kadınlar hastalık belirtilerini genellikle daha kolay belli ederken, esmerlerin koyu renk tenleri kusurlarını daha iyi gizleyebilmektedir. Sağlıkla ilgili daha fazla bilgi, daha iyi bir seçim yapmayı olanaklı kıldığından tercih edilen bir özelliktir. Görsellik erkekler için kadınlara kıyasla daha yönlendirici olabilir. Ancak kadınlar yine de aynı içsel kuvvetlere tabidir. Erkeklerde olgunluğa işaret eden özelliklere doğru çekilirler. Bu noktada ilginç bir durum, kadınların tercihlerinin ayın günlerine bağlı olarak değişebilmesidir. Yumurtlama döneminde daha erkeksi görünüş tercih nedeni olurken, bunun dışındaki dönemlerde olasılıkla daha toplumsal ve şefkatli bir yaklaşımın göstergesi olarak daha yumuşak özellikler ön plana çıkar. Baştan çıkarma ve kovalama programları büyük ölçüde bilinç mekanizmaları eşliğinde çalışırken, oyunun son aşaması herkes için açıktır. Binlerce zengin ülke vatandaşının yüz gerdirme, karın gerdirme, implant, yağ aldırma ve botoks gibi işlemlere para akıtmasının nedeni budur. Bu insanlar aslında başkalarının beynindeki programların kilidini açacak anahtarları ellerinde tutabilme çabasındadırlar. Çekiciliğin mekanizmalarına neredeyse hiç doğrudan erişimimiz olmayışı da bu noktada pek şaşırtıcı değildir. Bunun yerine görsel bilgi, davranışlarımızı yönlendiren nöral modüllere kilitlenir. İlk bölümdeki deneyi hatırlayın. Kadın yüzlerini güzellik ölçeğinde derecelendirmeleri istenen erkekler, göz bebekleri büyümüş kadınları daha çekici bulmuşlardı. Çünkü geniş göz bebekleri cinsel ilgiye dair mesaj vermekteydi. Ancak bu erkeklerin kendi karar verme süreçlerine herhangi bir bilinçli erişimleri yoktu. Kendi laboratuvarlarımda yapılan bir çalışmada katılımcılar anlık olarak gösterilen kadın ve erkek fotoğraflarına bakarak bu kişilerin çekiciliğini derecelendirirler. Daha sonraki bir turda önceden gördükleri fotoğrafların aynılarını değerlendirmeleri istenirken, bu sefer fotoğraflara istedikleri kadar bakmalarına izin verildi. Sonuçlar, anlık görüntülerin insanları başkalarının gözünde daha güzel kıldığı yönündeydi. Başka bir deyişle, köşeyi dönen ya da arabasıyla hızla geçen birini gözünüzle yakalama fırsatı elde ederseniz, algı sisteminiz size onun normal koşullarda düşüneceğinizden daha güzel olduğunu söyleyecektir. Erkekler tahminen cazibe değerlendirmesinde görsel ipuçlarından daha fazla yararlandıklarından, bu şaşmış değerlendirme etkisini kadınlardan daha güçlü biçimde sergilerler. Bu anlık bakış etkisi günlük deneyimlerle de uyum içindedir. Adam kadını bir anlığına görür ve eşine az rastlanır bir güzelliği elinden kaçırmış olduğu düşüncesiyle koşup köşeyi döndükten sonra yanılmış olduğunu fark eder. Etki açık olsa da nedeni değildir. Görsel sistem bu kadar gelip geçici ve az bilgiye dayanarak nasıl olup da kadını gerçekte olduğundan daha güzel bulma yanılgısına düşebilmektedir. Açık verilerin yokluğunda algı sistemimiz neden doğrudan ara bölgelere yönelip kadını vasat, hatta vasatın altında olarak değerlendirmez? Yanıt üremenin talepleri çevresinde dolanmaktadır. Eğer bir anlığına, gördüğünüz gösterişsiz bir kişinin güzel olduğuna inanmışsanız, hatayı düzeltmek için ikinci bir bakış yeterli olacaktır ki bu pek de ağır bir bedel sayılmaz. Buna karşılık hatayı tersten işler ve çekici birini sevimsiz olarak algılama yanılgısına düşerseniz, güller vadeden bir genetik geleceğe de güle güle diyebilirsiniz. Öyleyse algı sistemine yakışacak davranış, en kötüsü bir beyaz yalan sunarak anlık görüntünün çekici bir şahsa ait olduğu izlenimini yaratmak olacaktır. Diğer örneklerde olduğu gibi bu örnekte de bilinçli beyninizin tek bildiği, trafikte aksi yönde giden muhteşem bir güzelliği geride bıraktığınız gerçeğidir ve bu arada ne nöral mekanizmaya ne de bu inancı sizin için üreten evrimsel baskılara erişiminiz vardır. Deneyimle öğrenilen kavramlar da bu sisteme kazılı çekim mekanizmalarından yararlanabilir. Yakın geçmişte yapılan bir çalışmada araştırmacılar farkında olmadan alkol kavramına yönlendirilmenin, cinsellik ve cinsel arzu gibi alkolle ilintili bazı kavramları da yine farkında olmadan tetikleyip tetiklemeyeceğini ortaya çıkarmaya çalıştılar. Deneyde katılımcılara bilinçli olarak algılamaları mümkün olmayacak bir hızla bira ya da fasulye gibi sözcükler gösterildi. Ardından erkek katılımcılar kadın fotoğraflarına bakarak bunları çekicilik bakımından değerlendirdiler. Farkında olmadan bira gibi alkolle ilintili sözcüklerle önceden hazırlanmış bireyler fotoğraflardaki kadınları genelde diğerlerine göre daha çekici bulmuştu. Alkolün cinsel arzuyu artırdığına inanan katılımcılarda ise bu etki diğerlerine göre çok daha güçlüydü. cinsel cazibe ya da çekim duygusu sabit bir kavram olmayıp durumun gereklerine göre ayarlamalardan geçer. Hayvanlardaki kızışma dönemini ele alalım. Neredeyse bütün dişi memeliler kızışma döneminde açık sinyaller verirler. Söz gelimi, dişi babunların gerisi parlak pembeye döner ki bu değişim şanslı bir erkek babun için yadsınamaz ve karşı konulamaz bir davettir. Buna karşılık insan türünün dişileri bütün yıl boyunca çiftleşebilme konusunda benzersiz olup doğurgan dönemlerini herkese ilan edecek özel bir sinyal de üretmezler. Acaba kadınların en güzel olduğu dönemin adet döngüsü içinde en doğurgan oldukları döneme, kanamadan yaklaşık 10 gün kadar öncesine karşılık gördüğü ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirmeyi yapan ister kadın ister erkek olsun, sonuç her durumda aynıdır. Üstelik bu dönemde nasıl davrandıklarının da konuyla pek ilgisi yoktur. Çünkü aradaki fark yalnızca fotoğrafa bakmakla bile algılanabilir. Bu dönemdeki bir kadının verdiği sinyaller, babunun gerisiyle verdiği sinyal kadar bariz değildir elbette. Ama sinyalin biraz olsun okunabilir olması, onunla aynı odadaki erkeklerin güdümlü bilinç dışı mekanizmalarını harekete geçirmeye yeter de artar bile. Sinyaller bu devrelere ulaşabiliyorsa, görev tamamlanmış demektir. Sinyaller başka kadınların devrelerine de ulaşabilir bu arada. Kadınlar, belki de eş bulmak için girişilen kavgada rakiplerinin durumunu değerlendirmeye olanak sağladığı için, diğer kadınların döngülerine karşı epeyce duyarlıdır. Doğurganlığın ipuçlarının neler olduğu henüz açıklık kazanmış değildir. Kulakların ve memelerin yumurtlamaya yakın günlerde daha simetrik hale gelişi ve bazı ten özelliklerinin cilt tonu yumurtlama döneminde biraz açılır, bu ipuçları arasında yer aldığı düşünülmektedir. Ama ipuçları ne olursa olsun bilinçli zihnin hiçbirine erişimi olmasa da beynimiz bunları kavramaya programlanmıştır. Zihin yalnızca arzunun güçlü ve açıklanamaz çekim gücünü hisseder. Yumurtlama ve güzelliğin etkileri yalnızca laboratuvarda değil, gündelik yaşam içinde de ölçülebilir. New Mexico'da yakın geçmişte yapılan bir çalışmada yerel striptiz kulüplerindeki dansçıların aldıkları bahşişin kadınların adet döngüleriyle ilişkili olup olmadığı değerlendirilmişti. Doğurganlığın zirveye çıktığı günlerde dansçılar saatte ortalama 68 dolar bahşiş kazanırken bu ortalama kanama dönemlerinde 35 dolara düşmüştü. Aradaki günlerin ortalaması ise 52 dolardı. Bu kadınlar büyük olasılıkla bütün ay boyunca flört davranışları sergilemişken doğurganlık durumlarındaki değişim beklentiyle dolu müşterilerine vücut kokusu, ten rengi, bel kalça oranı hatta özgüven değişimi biçiminde yansımaktaydı. İlginçtir ki doğum kontrol hapı kullanan striptizcilerde bu açıdan herhangi bir zirve değer saptanmamış. Bu kadınların aylık kazancının sadece saatte ortalama 37 dolarla kaldığı ortaya çıkmıştı. Hap kullanmayanlardaki ortalama 53 dolara karşılık. Daha az kazanmalarının nedeni tahminen hapların erken gebelik dönemine özgü hormonal değişimlere, dolayısıyla da dışa vuran göstergelerde değişimlere neden olması ve bu tür kulüplerin müdavim kazanovalarına artık o kadar da ilginç gelmemeleri olabilir. Peki bu araştırma bize ne anlatıyor? Öncelikle mali yönden endişe duyan striptizcilerin doğum kontrol haplarından kaçınıp yumurtlamanın hemen öncesinde mesai saatlerini ikiye katlamaları gerektiğini ama asıl önemlisi kadın ya da erkek güzelliğinin beyin devreleri tarafından önceden düzenlenmiş olduğudur. Bu programlara bilinçli olarak erişemez ve onları ancak dikkatle tasarlanmış çalışmalarla ortaya çıkarabiliriz. Bu arada beynin devreye giren ipuçlarını algılamada oldukça başarılı olduğunu da not edelim. Tanıdığınız en güzel insana geri dönecek olursak da, farz edin ki iki gözü arasındaki mesafeyi, burun uzunluğunu, dudak kalınlığını, çene biçimini ve bunun gibi belirlediniz. Bunları çekicilik bakımından ortalama bir insanın değerleriyle karşılaştırsaydınız, aradaki farkın belli belirsiz olduğunu görürdünüz. Bu iki insan bir uzaylıya ya da Alman kurduna bu açıdan ayırt edilemez gelir. Nasıl ki uzaylılar ya da Alman kurtlarının çekici olan ve olmayanları size ayırt edilemez geliyorsa, ancak kendi türünüzün bireylerinde görülen ufak tefek farkların beyniniz üzerindeki etkisi büyüktür. Söz gelimi kimileri kısa şort giymiş bir kadının görüntüsünü büyüleyici bulurken, kısa şort giymiş bir erkek onlara itici gelir. Oysa geometrik bakımdan iki görüntünün birbirinden farkı pek azdır. Üstü kapalı ya da incelikli ayrıntılar temelinde ayrım yapabilme becerimiz son derece gelişkindir. Çünkü beynimiz eş bulma ve eş seçimi gibi keskin tanımlı işleri yerine getirmek üzere düzenlenmiştir. Bütün bunlar bilinçli farkındalık yüzeyinin altında gerçekleşir. Bizler yalnızca yüzeyin üzerine ulaşmayı başarabilen o tatlı duyguların keyfine varmakla kalırız. 9. ayrımın sonu. Sayfa 97.